10. ayrım.
Muhakkak ki Fehiman uyuyordu. Vedat ayağa kalktı. Pencereye yaklaştı. O aralık hışırtı kesilmişti. Dışarıya dikkatle bakındıysa da bir şey göremedi. Tekrar yerine döndü. Kendi kendine mutlaka bana öyle geldi diyordu. Fakat içinde bir kuşku uyanmıştı. Çok geçmeden aynı ses duyulmaya başladı. Artık şüphe edemezdi. Evin dışında, yerden, Fehiman'ın merencelerine kadar kaplayan salkımlar ağır ağır bir cismin altında çıtırdıyor, hışırdıyordu. Birden gözleri büyüdü. Kalbini kıskaç gibi sıkan duygular kafasını alt üst etti, hemen yerinden fırladı. Lambayı üfledikten sonra Fehiman'ın kapısına yaklaştı. Kalbi yerinden fırlayacak gibi vuruyor, dişleri kısılıyordu. Hayatına gelen ihtimalin yersizliğine inanmak istemiyordu. Böyle bir cüreti katiyen kabul edemiyordu. Bitişik odada derin sessizlik devam etmekteydi. Kulağını kapıya yapıştırdı, dinledi. Hayır, hiçbir şey duyulmuyordu. Merakı ve sabırsızlığı o derece artmıştı ki fazla düşünemedi. Her şeyi gözünü alarak asabi bir hamleyle tokmağı çevirdi ve kapıyı araladı. Odanın içi gece lambasının zayıf aydınlığında tamamıyla seçiliyordu. Vedat'ın gözleri Karyola'ya gitti. Fehiman uyuyordu. Geniş bir nefes aldı. Ve iki uzun yıldan sonra ilk defa onun uykusuna sonsuz bir özlemle baktı. Yüzü koyun yatıyor, ensesinin çıplaklığı üzerinde saçlarının gölgeleri oynaşıyordu. Geceliği biraz yukarı sıvandığı için düzgün bacakları tamamen açıkta kalmıştı. Belinin tatlı girintisi ve endamının bütün güzel hatları ipek kumaş altında öyle canlı, öyle belliydi ki gözlerini ondan kurtararak karşı taraftaki pencereye dikkatle bakmaya başladı. O garip hışırtı hala duyuluyor, gecenin sessizliğini bozan çıtırtılar ve sürtünmeyi andıran sesler devam ediyordu. Vedat nefesi daralmış, vücudu kasılmış bir halde orada dimdik kalmıştı. İşin mahiyetini ve sonucunu öğrenmeden geri dönmeyeceğini kesinlikle biliyordu. Kapının kenarına tutundu. Kanadı biraz çekti ve beklemeye başladı. Çok geçmeden karşıdaki açık pencerenin siyah boşluğunda bir el görünmüştü. İkinci bir el pervazın kenarına tuttuğu ve ihtiyatla uzanan bir başın pencere hizasına yükseldiği göründü. Bir çift göz odaya dikilmişti. Vedat, Süha'yı tanır tanımaz öyle şiddetle titredi ki oraya düşüvermesine ramak kaldı. Fehiman hala o vaziyette yatıyor, olan şeylerden habersiz görünüyordu. Süha çok yavaş ve ihtiyatlı hareketlerle pencereyi açtı. İçeri girdi. Ayakların ucuna basıp etrafı dinledi. Öyle perişan, öyle zavallıydı ki Vedat bu değişik, adeta vahşi insan ile tanıdığı eski Süha'nın aynı kişi olduğuna inanacağı gelmiyordu. Yüzünü sakal bürümüş, saçları uzamış ve dağılmış, gözleri çukura kaçmıştı. Heyecan ve sersemlikten ara kapının bir parmak aralık olduğunu fark edemedi. Usul usul Karola'ya yaklaştı. Fehiman'a büyük bir aşk ifade eden derin gözlerle bakıyordu. Vedat, bu bakışların tecavüzü karşısında sonsuz bir kıskançlıkla sarsıldı. Ama sabrederek işin nereye varacağını beklemek için kendini zorluyordu. Süha Karola'nın üzerine eğilmişti. Gözlerini kırpmadan hala bakıyor, yorulmadan, bıkmadan bakıyordu. Sonra elini uzattı ve yastığın üstünde dağılmış olan saçları korka korka okşamaya başladı. Dakikalar uzadıkça Vedat'ın bütün sinirleri geriliyordu. Bir patırtı yapmaktan, kendini belli etmekten artık korkma sırası gelmişti. Bu sırada Karola gıcırdadı. Fehiman derin bir nefes alarak dönmüştü. Süha biraz geri çekildiği halde tekrar eğildi. İki koluyla yatağa dayanıyor, adeta onun nefeslerini dinliyordu. Birdenbire Fehiman'ın gözleri açıldı. Önce şaşkın, sonra öfkeli bakışlarla Süha'yı süzdü. Rüyada olup olmadığını anlamak için gözlerini uyuşturuyordu. Sonra hemen doğruldu ve boğuk bir feryatla ''Burada siz ha? Ne yapmaya geldiniz? Niçin geldiniz?'' diye bağırdı. ''Fehiman sus, Allah aşkına sus. Korkma, öfkelenme, beni dinle. Susmak mı? Sizi dinlemek mi? Artık yeter yaptıklarınız. Nasıl buraya girebildiniz? Ne amaçla geldiniz? Yemin ederim ki hiçbir amacım yok. Sadece seni görmek için geldim. Sevgilim, beni affet. Mazur gör. Gidin. Derhal gidin. Bir rezalete meydan vermeden defolun. Sizden nefret ediyorum. İğreniyorum. Biraz yavaş konuş. Kimse uyanmasın. Fehiman bu uyarıyı aldırmadan daha yüksek sesle "Ne hakla odama girdiniz?" diye bağırdı. Fehiman, beni anlamak istemiyorsun. Seni seviyorum. Bırak biraz yanında kalayım. Bırak doya doya seyredeyim. Şimdi bütün ev halkını uyandıracağım. Beni pençenize bir kere düşürdünüz. Yıktığınız saadetim harabelerinde gezinemezsiniz. Hastanede gözyaşlarıyla yalvardığınız zaman perişan halinize acımak saflığında bulunmuş ve size affettiğimi söylemiştim. Artık hiç affetmiyorum. Ve size son defa söylüyorum. Hemen geldiğiniz gibi gidin. Bir daha da yüzünüzü görmeyeyim. Süha bu sözleri dinlerken yeis ve ızdırapla yaşaran gözlerini genç kadının öfkeden kızardığı için kat kat daha güzelleşen yüzünden ayıramıyordu. Yalvarmanın boş olduğunu anlamıştı. Biraz zor denemek istedi ve tok bir sesle "Beni seviyorsun," dedi. "Evet, inkar etme. Fakat inatçısın. Hala inanmak istemiyorsun." "Niçin? Niçin inanmıyorsun? Sen bir kötürüme eş olamazsın. O kadar genç ve güzelsin ki." Fehiman bir sıçrayışta karyoladan indi. Sapsarı kesilen yüzünü nefretle buruşturarak "Defol!" diye haykırdı. "Fehiman, defol! Defol!" Süha da ayağa kalkmıştı. Çaresiz kaldığını anladı. Tekrar yalvarmaya başladı. "Affet! Kendime malik değilim. Seni nasıl sevdiğimi bilmiyorsun. Defol diyorum sana." "Peki. Fakat ayrılmadan seni bir kere daha kollarında sıkayım. Seni son bir defa öpeyim. Ne olur." Fehiman o derece asabiydi ki vücudu titriyor, gözleri kararıyordu. Arkasını gardıroba dayayarak bir soluk halinde "Hayır, asla!" diyebildi. Düşecekti. Süha bunu hisseder etmez koştu. Tam bu sırada müthiş bir ses "Dur!" diye bağırdı. İkisi birden başlarını çevirdiler. Kapının önünde dimdik bir hayal duruyordu. Genç kadın ellerini yüzüne kapayarak feryatla "Vedat!" dedi ve yere yuvarlandı. Süha hareketsiz kalmıştı. Yerinden uğramış gözlerle karşısındakinin korkunç yüzüne bakıyor, güç nefes alıyordu. Vedat iki adım daha attı. Keskin bakışlarında sonsuz bir öfke vardı. Şaklayan bir sesle "Burada ne arıyorsun?" diye sordu. Süha bir saniye olduğu yerde kaldı. Sonra ani bir kararla geri döndü ve süratle pencerenin kenarına çıkıp kendini boşluğa fırlattı. Bütün bu gürültüler arasında Funda uyanmış ve ağlamaya başlamıştı. Vedat hangi tarafa koşacağını, ne yapacağını bir süre kestiremedi. Nihayet çocuğa yaklaştı. Şuursuz bir hareketle saçlarını okşayarak "Uyu yavrum, hiçbir şey yok, uyu," diye mırıldandı. Fakat çocuk çok korkmuştu. Babasının boynuna sarılmak için çabalıyor ve "Babacığım, anneme ne oldu? Neden yerde yatıyor?" diye soruyordu. Bu sırada evin içinde ayak sesleri belirdi. Çok geçmeden bu sesler kapının önüne toplanmıştı. Malike telaşla "Fehiman, ne var? O gürültü nedir? Aç kapını," diye sesleniyordu. Vedat tutuna tutuna kapıya gitti ve sürgüyü çekti. Elinde lamba bulunan Malike önde, dadı ve hizmetçi Zühre arkada olmak üzere üç kişi karşılarında Vedat'ı görür görmez büyük bir şaşkınlığa düştüler. Malike gözlerine inanamayarak "Vedat, sen burada mısın? Fakat Fehiman'a ne oldu?" diye sordu. Sonra odaya girerek yerde yatan kızına koştu. Vedat aradakilerin ilerlemesine engel olmuştu. "Çabuk adamlardan birkaçını uyandırın," dedi. "Bahçede bir yaralı olduğunu sanıyorum. Onu içeri alsınlar. Sonra da bir doktor çağırsınlar." Bu sözlerden sonra kendi odasına doğru yürümek istedi. Ama Malike yolunu kesti. Zavallı anne sonsuz bir telaş içinde "Söyle, söyle Vedat, ne oldu?" Fehiman neden bayıldı diye yalvararak soruyor, gözlerinden yaşlar akıyordu. Vedat başını çevirdi. Yerde yatan karısına şöyle bir baktı. Sonra ayıldıktan sonra kendisi anlatır. Bana bir şey sorma diyerek yürüdü, odasına geçti. Ağır surette yaralanmış olan Süha bir sedyeyle içeriye taşınmıştı. Yarım saat içinde doktor yetişti. Ev halkı yaralının başına toplandılar. Vedat geride duruyor, sanki son dakikalarını yaşayan Süha'ya sokulmaktan korkuyordu. Fehiman çocuğuyla odasında kalmıştı. Doktor gereken tedaviyi yaptı. Yaraları sardı. Ne var ki hastadan ümidi olmadığı yüzünden okunuyordu. Odaya matemli bir sessizlik gelmişti. Malike hala için içine ağlıyor, dadı gözlerinde yaşlarla dualar mırıldanıyordu. Birdenbire hastada bir hareket görüldü. Doktor derhal üzerine eğilmişti. Birdenbire yapışmış ve şişmiş dudaklar kımıldadı. Pek güç çizilen bir sesle "Konuşacağım," dedi. "Kiminle?" "Vedat Bey'le." Herkes birbirinin yüzüne baktı. Vedat bastonuna dayanarak ayağa kalkmıştı. Hastanın başucuna geldi ve "Dinliyorum," dedi. Oradakiler birer birer çekildiler. İkisini yalnız bıraktılar. Süha'nın gözleri açılmıştı. Sabit bakışlarla bir süre Vedat'a baktı, sonra mırıltı halinde "Onu affedin," dedi. "Bütün kabahat bende." Vedat cevap vermedi. Süha gayet yavaş ve kesik kesik devam ediyordu. "Sevgim bana her çılgınlığı yaptırdı. Elime geçen fırsatı kaçırmak istemedim. Bir İsviçre köyünde ona içirdim. Kollarıma bilmeyerek düştü. Ah, bilemezsiniz. Benden nasıl iğrendi, nasıl nefret etti. Yalvardım. Hayatıma bağlanması için yalvardım. Her şey boşuna oldu. Sonra vicdan azabına düştüm. Hatamı, cinayetimi anladığım için yıllarca pişmanlıkla çırpındım. Sefil oldum. İnsanlığımı kaybettim. Fakat onu hep sevdim." Biraz durdu. Dinlemek ister gibi bekledi. Sonra daha ölgün bir sesle ilave etti. "Onu hastaneye görmeye gittim. Beni affetmedikçe yaşayamayacağımı hissediyordum. Bu defa barışmak için yalvardım. Affı karşılığında kendisinden bir şey istemeyeceğimi söyledim. Bu affı benden esirgemedi. Fakat sözümü tutmadım. Yine peşinden geldim. Beni daima reddetti. İstemedi. O dünyada yalnız sizi sever. İnanın. Sizi sever, evet. Onu affedin. Fakat beni, hayır. Ben artık affa layık değilim." Yaralının sesi gittikçe sönüyordu. Vedat'ın gözlerinde yaşlar parlamaya başlamıştı. Başını çevirdi, çeneleri kilitlenmişti. Süha tekrar inledi. "Affedecek misiniz onu? Bana söz verin." Vedat gözlerini hastanın gözlerine dikti. Kirpiklerini hafifçe kırparak, "Evet," işareti verdi. Bunun üstüne Süha gözlerini kapadı ve ebedi uykusuna daldı. Vedat odasına döndüğü zaman gün ağarmıştı. Açık pencerenin önüne gitti. Sabah oluyor, ufukları kuşatan kızıllık vadilere serpilerek gölgeleri eritiyordu. Bir süre sessizlik içinde uyanan tabiata baktı. Ne güzel, ne duyulmaz bir sabahtı. Yeni esmeye başlayan hafif bir rüzgar terli alnını serinletiyor, teneffüs ettiği zerreler ruhundaki ağırlığı gideriyordu. Uykusuzluktan ve geçirdiği heyecandan başı öyle ağrıyordu ki daha fazla ayakta duramadı. Döndü, koltuğa oturmak için iki adım attı. Fakat ayağı halının ucuna takılmış ve elinden baston fırlamıştı. Sigara masasına tutunmak istedi. O da dayanmayınca büyük bir gürültüyle yere yuvarlandı. Bu anda ara kapı açılmıştı. Fehiman tarif olunmaz bir telaş ve merak içinde "Vedat!" diye haykırdı ve koştu. Vedat kendisini kaldırmak için uğraşan elleri birdenbire tutmuş, Fehiman'ı çekerek halının üstüne, kendi yanına oturtmuştu. Genç kadın şaşkındı. Bu sevgili adamın kendisini tuttuğuna, yüzüne bu kadar yakından ve sevgiyle baktığına inanamıyordu. Vedat heyecandan kısılmış bir sesle "Fehiman," diyebildi. Devam edemiyor, tıkanıyordu. Birden onun başını göğsüne çekti. vücudunu kollarına aldı. Yüzünü saçlarının arasına sokarak "Beni bağışla!" diye hıçkırdı. Fehiman hala inanamıyor. İki uzun yıldan sonra bu çok sevdiği ve sıcaklığını, kokusunu çok özlediği göğüse sokulduğuna inanamıyordu. Kendisini kollarında sıkan bu adam gerçekten Vedat mıydı? Saadetinden emin olmak ona çok zor geliyordu. Başını kaldırdı. Yaşlı gözlerini onun tatlı gözlerine verdi. "İnandın mı? Artık inandın mı?" diye fısıldadı. "Evet, beni affet yavrum. Gerçekten suçlu olan benmişim. Her şeyi, her şeyi anladım artık." Fehiman eskiden yaptığı gibi kollarını onun boynuna doladı ve aşktan mahmurlaşan gözlerinde damlalar parlayarak dudaklarını uzattı. "Fehiman, o kara günler bitti, değil mi? Ne boş kuruntular yüzünden kendimize yazık etmişim. Seni zorla onun kucağına attığımın ve felaketimize kendi elimle yer hazırladığımı şimdi tamamen idrak ediyorum. Benim sevgili karıcığım." Fehiman'ın başını yeniden göğsüne bastırdı. Yeniden yüzünü taşların arasına soktu. Bu yumuşak ve temiz saçları derin nefeslerle kokluyor, saadetinden ve sevincinden gözlerinden yaşlar sızıyordu. Genç kadın küçük bir çocuk gibi onun kucağında büzülmüştü. Eski yıllara, hakiki çocukluk yıllarına ait bir hatıra gözlerinin önünde canlandı. Yüzünü kocasının boynuna saklayarak "Saçlarım ne kokuyor Vedat?" diye sordu. Genç adam hiç şaşırmamış, tereddüte düşmemişti. Saadetinin bütün coşkunluğuyla "Funda!" diye haykırdı. Bu kelimeyi bitişik odadan duyan küçük Funda koşarak içeri girmişti. Önce şaşkın şaşkın annesiyle babasına baktı. Sonra aynı çengirden tavırla yaklaşarak "Beni mi çağırdın babacığım?" diye sordu. Fehiman başını Vedat'ın göğsünden ayırmış ve küçük oğlunu kucaklamıştı. Üçü de bir an kucak kucağa kaldılar. Çocuk bu anın mutluluğunu büyük bir adam gibi idrak ediyordu. Bu sözler ikisinin de gözlerinden yeniden yaş getirmişti. Çocuğun taze yanaklarını iki yandan öperek, küçük kollarından birini annesinin, birini babasının boynuna sararak, "Anneciğim, babacığım, sizi çok seviyorum. İkinizi bir seviyorum. Siz de beni öyle, ayrı değil, bir sevin," diye yalvardı. "Hep bir seveceğiz, bir arada seveceğiz. Hiç ayrılmayacağız yavrum," diye söz verdiler. Bu sırada pencerenin tül perdelerinden süzülen ilk sabah ışıkları onları altın rengiyle yaldızlayarak saadetlerini selamlıyordu. İstanbul, 1939. Kitabın sonu.